Ayrım 4.
Bay Leblanc görmeden karısına doğru bir omuz silkti, yapmacıklı, okşayıcı bir sesle "Aa, elbette" dedi. "Bu sevgili yavruyla ben pek iyi geçiniriz, anlaşırız da. Bu da olmazsa elimizde ne kalacak? Bizler öyle talihsiz insanlarız ki sayın bayım. Kollarımız var, iş yok. Yüreğimiz var, çalışma yok. Hükümet bunu nasıl düzenliyor bilmem ama şerefim üzerine bayım, ben cumhuriyetçi değilim efendim, ben demokrasiden yana değilim. Kimsenin kötülüğünü istemem ama ben bakan olsaydım, mukaddesatım üzerine söylüyorum, işler başka türlü olurdu. Bakın mesela ben kızlarıma mukavvacılık mesleğini öğretmek istedim. Bana dersiniz ki ne, bu bir meslek mi? Evet, bir meslek, basit bir meslek. Ekmek parası. Ne düşmedir bu veli nimetim. Bizim gibi insanlar için ne büyük bir çöküntü. Ne yazık ki bolluk zamanımızdan hiçbir şey kalmadı. Sadece bir tek şey, çok bağlı olduğum bir tablo. Ama onu da elden çıkarmak zorunda kalacağım çünkü yaşamak gerek. Evet, yaşamak gerek. Jondrette yüzünün düşünceli, kurnaz ifadesinden hiçbir şey kaybettirmeyen belli bir düzensizlikle konuşurken Marius gözlerini kaldırdı. Odanın öbür ucunda şimdiye kadar görmediği birini fark etti. İçeri bir adam girmişti. O kadar usulcacık ki kapının rezelerinin döndüğü duyulmamıştı bile. Bu adamın sırtında mor yünden örülmüş, eski, yıpranmış, lekeli, yırtık, her kıvrımı açık ağızlar gibi duran bir yelek, pamuklu kadifeden bol bir pantolon, ayağında tahta ayakkabı vardı. Gömleği yoktu, boynu çıplaktı, kolları dövmeliydi, yüzü de karaya boyanmıştı. Kollarını kavuşturup sessizce en yakın yatağın üzerinde oturmuştu. Kadının arkasında kaldığı için pek belli belirsiz seçilebiliyordu. Bakışları haberdar eden manyetik içgüdüyle öyle oldu ki Bay Leblanc da Marius'la hemen aynı anda döndü. Bir şaşkınlık göstermekten kendini alamadı. Bu Jondrette'in gözünden kaçmamıştı. Sevinçle düğmelerini ilikleyerek "Ya evet" dedi. "Redingotunuza bakıyorsunuz değil mi? Bana yakıştı vallahi, pek yakıştı." Bay Leblanc "Bu adam kim?" diye sordu. "Bu mu?" dedi Jondrette. "Bir komşu. Siz ona aldırış etmeyin." Komşunun çok garip bir görünüşü vardı. Yalnız Saint-Morceau mahallesinde kimyasal madde fabrikaları pek boldur. Birçok fabrika işçisinin yüzü kapkara olabilir. Zaten Bay Leblanc'ın bütün kişiliğinde saf, korkusuz bir güven vardı. "Affedersiniz, evet, ne diyordunuz Bay Fabantu?" "Jondrette, diyordum ki efendim, sevgili veli nimetim," dedi, dirseklerini masaya dayayarak, bir boğa yılanının bakışına pek benzeyen, sabit, tatlı bir bakışla gözlerini adama dikti. "Diyordum ki, satılık bir tablom var." Kapıda hafif bir gürültü oldu. Bir ikinci adam daha içeri girdi, kapının arkasına, yatağın üzerine oturdu. Onun da birincisi gibi kolları çıplaktı, yüzünde mürekkep ya da is maskesi vardı. Bu adam her ne kadar odaya tam anlamıyla süzülmüşse de Bay Leblanc'ın fark etmesine engel olamadı. "Jondrette, siz aldırış etmeyin," dedi. "Evin adamları bunlar." "Diyordum ki elimde bir tablo kaldı, değerli bir tablo. İşte efendim, bakın." Ayağa kalktı, daha önce sözünü ettiğimiz çerçevenin dayalı olduğu duvara gitti. Çerçeveyi gene duvara dayalı bırakarak çevirdi. Gerçekten de tabloya benzer bir şeydi bu. Mum onu şöyle böyle aydınlatıyordu. Marius, Jondrette tabloyla kendisi arasında olduğundan pek bir şey seçemiyordu. Yalnız acemice bir boyalama görebiliyordu. Bir de panayır resimleri, paravan resimleri gibi cırtlak çiğlikte aydınlatılmış başlıca bir adam. "Bay Leblanc, nedir bu?" diye sordu. Jondrette bir üstad eseri diye haykırdı. "Pek değerli bir tablo veli nimetim. İki kızıma bağlı olduğum kadar buna da bağlıyım. Bana eski günleri hatırlatıyor. Yalnız size söyledim, sözümü de geri almam. O kadar sıkıntıdayım ki bunu elden çıkaracağım." Ya tesadüf ya da kaygılanmaya başladığı için tabloyu incelerken Bay Leblanc'ın bakışı odanın öbür ucuna doğru kaydı. Şimdi dört adam vardı. Üçü yatağın üzerine oturmuştu, biri kapının pervazına yakın ayakta duruyordu. Dördü de hiç kımıldamıyordu. Kolları çıplak, yüzleri kara boyalıydı. Yatağın üzerinde oturan üç kişiden biri duvara yaslanmış, gözlerini yummuştu. İnsan onu uyuyor sanırdı. Yaşlı bir adamdı bu. Kapkara suratının üzerinde ak saçları pek çirkin duruyordu. Öbür ikisi gence benziyordu. Biri sakallı, öbürü uzun saçlıydı. Hiçbirinin ayakkabısı yoktu. Çorapsız olanlar da yalın ayaktılar. Jondrette, Bay Leblanc'ın gözlerinin bu adamlara takıldığını sezmişti. "Arkadaşlar," dedi, "komşuyuz. Yüzleri boyalı çünkü kömür işinde çalışıyorlar. Ocakçıdırlar. Onlara aldırış etmeyin veli nimetim. Ama şu benim tabloyu satın alın. Yoksul halime acıyın. Size çok pahalı satmam. Siz ne fiyat veriyorsunuz?" Bay Leblanc tehlikeden korunmaya başlayan bir insan gibi Jondrette'in iki gözünün arasına bakarak "ama," dedi, "herhangi bir meyhane tablosu bu. Aşağı yukarı 3 frank eder." Jondrette yumuşak bir tavırla "cüzdanınız yanınızda mı?" dedi. "1000 gümüşe razı olabilirim." Bay Leblanc ayağa kalktı, duvara dayandı, çabucak gözlerini odanın içinde dolaştırdı. Solunda pencereden yana Jondrette vardı. Jondrette'in karısı, o 4 adam sağında kapıdan yanaydılar. 4 adam hiç kıpırdamamıştı, sanki onu görmüyor gibiydiler. Jondrette sızlanır gibi bir sesle, öylesine bulanık bir bakışla, acınacak bir tavırla yeniden konuşmaya başlamıştı ki, Bay Leblanc gözlerinin önünde yoksulluktan çıldırmış bir adam var sanabilirdi. Jondrette, "Tablomu almazsanız sevgili veli nimetim," diyordu, "hiçbir çarem kalmaz. Kendimi nehre atmaktan başka çıkar yol yok. Her iki kızıma da kaplama mukavvacılığını, yılbaşı kutuları mukavvacılığını öğretmek istediğimi düşünüyorum da. İyi ama camların yere düşmemesi için masa ister, özel bir fırın ister. Tahta, kağıt, kumaş yapıştırırken zamkın bunlara göre değişik kuvvette olması gerek. Onun için 3 ayrı gözlük bir kap ister. Mukavvayı kesmek için falçata, biçim vermek için kalıp, çelik parçalarını çivilemek için çekiç, boya fırçaları. Hay kör şeytan, ne bileyim daha bir sürü şey ister. Bütün bunlar da günde 4 metelik kazanabilmek için. Hem de 14 saat çalışmak gerek. Her kutu işçinin elinden 13 kere geçer. Kağıt ıslanmalı, hiçbir şey lekelenmemeli. Zamkı sıcak bulundurmalı. Şeytan işi diyorum ya size. Günde 4 metelik. Yaşamak imkanı var mı siz söyleyin. Jondrette konuşurken kendisini inceleyen Bay Leblanc'a hiç bakmıyordu. Bay Leblanc'ın gözü Jondrette'e dikilmişti. Jondrette'in gözü de kapıya. Marius'un heyecanlı dikkati birinden ötekine gidiyordu. Bay Leblanc'ın kendi kendine "acaba bu adam alık mı?" diye sorar gibi bir hali vardı. Jondrette 2-3 defa çeşit çeşit seslerle, bıktırıcı, yalvaran perdelerle tekrarladı. "Kendimi nehre atmaktan başka çarem kalmadı. Bunun için geçen gün Austerlitz köprüsünün yanında 3 basamak indim." Birdenbire sönük göz bebekleri iğrenç bir alevlenmeyle aydınlandı. Bu küçük adam doğruldu, korkunç bir hal aldı. Bay Leblanc'a doğru bir adım attı, gürleyen bir sesle onun yüzüne doğru bağırdı. "Bunların hiçbirinin önemi yok. Beni tanıdınız mı?" 20. Tuzak. Bu berbat odanın kapısı birdenbire açılmıştı. Mavi bez ceketli, siyah kağıt maskeli 3 adam göründü. Birincisi sıskaydı, elinde de demir uçlu kalın bir sopa vardı. İkincisi dev gibi bir şeydi, topuzu aşağıda sığırları öldürmeye yarayan bir kasap topuzunu sapının ortasından elinde tutuyordu. Geniş omuzlu, bodur bir adam olan üçüncüsü birinciden daha toplucaydı, ikinciden daha az hantaldı, bir hapishane kapısından çalınmış muazzam bir anahtarı avuçlamıştı. Belli ki Jondrette bu adamların gelmesini bekliyordu. Ucu demirli kalın sopa tutan zayıf adamla Jondrette arasında acele bir konuşma başladı. Jondrette "her şey hazır mı?" diye sordu. Zayıf adam "evet" dedi. "Montparnasse nerede kuzum?" "Jean Premier senin kızınla konuşmak için durdu." "Hangisiyle?" "Büyüğüyle." "Aşağıda bir araba var değil mi?" "Evet." "Arabaya atları koştunuz mu?" "Koşuldu." "En iyisinden 2 at değil mi?" "Fevkalade." "Benim beklemesini söylediğim yerde mi bekliyor?" "Evet." "Jondrette iyi" dedi. Bay Leblanc sapsarı kesilmişti. Bu berbat odada çevresindeki her şeye nereye düştüğünü anlayan bir adam gibi dikkatle bakıyordu. Başı sırasıyla çevresindeki bütün başlara doğru yöneliyor, dikkatli, şaşırmış kalmış bir yavaşlıkla boynunun üzerinde kımıldıyordu ama Halinde korkuya benzer bir şey yoktu. Masayı uydurma bir siper olarak kullanıyordu. Az önce zavallı ihtiyara benzeyen bu adam birdenbire atlet kesilmişti. Güçlü yumruğunu korkunç, şaşırtıcı bir hareketle sandalyesinin arkalığına koymuştu. Rahatlıkla, sadelikle iyi oldukları gibi aynı şekilde cesur olan bazı kimseler vardır. Böyle bir tehlike karşısında bu kadar metin, bu kadar cesur olan bu adam da onları andırıyordu. Sevdiğimiz kadının babası bizim için hiçbir zaman bir yabancı değildir. Bu tanımadığı adamla Marius'un koltukları kabardı. Jondrette'in bunların hepsi ocakçıdır dediği çıplak kollu adamlardan biri, demir yığınından büyük bir demirci makası, ikincisi tartılar için kullanılan kıskacı, üçüncüsü de bir tokmak almıştı. Bir tek kelime söylemeden kapının önüne dizilmişlerdi. Yaşlısı yatağın üzerinde kalmıştı, sadece gözlerini açmıştı. Jondrette'in karısı onun yanına oturmuştu. Marius birkaç saniye sonra işe karışma zamanının gelmiş olacağını düşündü. Sağ elini koridor yönünde tavana doğru havaya kaldırdı, tabancasından bir kurşun sıkmaya hazırlandı. Jondrette sopalı adamla konuşurken yeniden Bay Leblanc'a doğru döndü. O boğuk, zorla tutulan, korkunç gülmesini de ekleyerek sorusunu tekrarladı. ''Beni tanıdınız mı?'' Bay Leblanc ona karşıdan baktı, ''Hayır'' dedi. Bunun üzerine Jondrette masaya kadar geldi. Mumun üzerinden doğru eğildi, kollarını kavuşturarak o köşeli vahşi çenesini Bay Leblanc'ın sakin yüzüne yaklaştırdı. Bay Leblanc hiç de gerilemedi. Elinden geldiği kadar ilerleyerek ısırmaya hazır yırtıcı bir hayvan davranışıyla bağırdı. ''Benim adım Fabantu değil, Jondrette de değil. Benim adım Tener diye. Monfer meyhancısıyım, iyice duyuyor musunuz Tener diye. Şimdi tanıdınız mı beni?'' Bay Leblanc'ın yüzünden belli belirsiz bir kızartı geçti. Sesi hiç titremeden, yükselmeden, her zamanki sakin haliyle ''Gene de tanımıyorum'' dedi. Marius bunu duymadı. Ona o anda karanlıkta bakacak bir kimse onu vahşi, şaşkın, sersemlemiş olarak görürdü. Jondrette'in ''Benim adım Tener'' diye dediği anda Marius'un bütün vücudu titremeye başlamıştı. Kalbine saplanan bir kılıcın soğukluğunu duyar gibi duvara dayanmıştı. Sonra işaret atışını yapmaya hazır olan sağ kolu ağır ağır inmişti. Jondrette'in ''İyice duyuyor musunuz Tener diye'' diye tekrarladığı anda Marius'un gevşeyen parmakları az daha tabancayı elinden düşürecekti. Jondrette kim olduğunu açıklamakla Bay Leblanc'ı heyecanlandırmamıştı ama Marius'u altüst etmişti. Bay Leblanc'ın tanımaz göründüğü bu Tener diye adını Marius tanıyordu. Bu adın onca ne demek olduğunu hatırlarsınız. Bu adı o babasının vasiyetinde yazılı olarak kalbinin üzerinde taşımıştı. Şimdi de düşüncesinin derinliklerinde, hafızasının derinliklerinde o kutsal emri taşıyordu. Tener diye adında birisi hayatımı kurtardı. Oğlum ona rastlarsa kendisine elinden gelen her iyiliği yapmalı. Bu ad hatırlanacağı gibi ruhunun tapınma derecesine varan sevgilerinden biriydi. Derin saygısında, bağlılığında bu adı babasının adına ekliyordu. Ne? O Tener diye bu muydu? Bu muydu boş yere uzun zaman aradığı Monfer meyhancısı? En sonunda onu bulmuştu ama nasıl? Babasının kurtarıcısı bir hayduttu. Uğrunda fedakarlık etmek için tutuştuğu bu adam bir canavardı. Albay Pommersi'nin kurtarıcısı şimdi Marius'un ne biçim bir şey olduğunu açıkça göremediği ama bir cinayete pek benzeyen bir dolap çevirmek üzereydi. Hem de kime karşı ey ulu tanrı? Ne talihsizlik! Kaderin ne acı bir alayı! Babası tabutunun içinden ona Tenardiye'ye elinden gelen her iyiliği yapmasını emrediyordu. 4 yıldan beri Marius da babasının bu borcunu ödemekten başka bir şey düşünmemişti. Ama işte tam bir haydudu suçüstü yakalatıp adalete teslim edeceği anda kaderi ona bağırıyordu. Tener diyedir bu. Babasının Waterloo savaş alanında kurşun yağmuru altında kurtarılan hayatının karşılığını en sonunda bu adama ödeyecekti ama dar ağacıyla. Kendi kendine söz vermişti. Bir gün Tener diyeyi bulursa ona ancak ayaklarına kapanarak yaklaşacaktı. İşte onu bulmuştu ama cellada teslim etmek üzere. Babası ona Thénardier'e yardım et diyordu. O da bu tapılan kutsal sese Thénardier'i ezerek karşılık veriyordu. Babasını kendi hayatını tehlikeye atarak ölümden kurtaran adamı, babasının vasiyet yoluyla ona emanet ettiği adamı Marius, babasına şimdi kendi eliyle Saint-Jacques meydanında asılmış olarak gösterecekti. Babasının yazdığı son arzularını o kadar uzun zaman göğsünde taşıdıktan sonra feci bir şekilde bunun tam tersini yapmak ne acı bir olaydı. Ama öte yandan da bu tuzağı görüp de ona engel olmamak. Nasıl mağduru mahkum edip katili kurtarmak mı? Böyle bir sefile karşı herhangi bir minnettarlıkla bağlı kalınabilir mi? Marius'un 4 yıldan beri taşıdığı bütün düşünceleri bu beklenmedik darbe bir baştan bir başa yarıp geçmiş gibiydi. Titriyordu. Her şey ona bağlıydı. Şurada gözlerinin altında, farkında olmadan heyecanlanan, tasalanan bu insanları elinde tutuyordu. Tabancayı patlatırsa Bay Leblanc kurtuluyordu, Thénardier mahvoluyordu. Yoksa Bay Leblanc feda ediliyordu, Thénardier kurtuluyordu. Ya birini devirecekti ya ötekinin mahfına göz yumacaktı. İki yanda da vicdan azabı. Ne yapmalı, hangisini seçmeli? En kuvvetli hatıralara, kendi kendine yapılan en derin bağlantılara, en kutsal ödeve, en sayılan yazıya ihanet etmek. Ya babasının vasiyetini çiğnemek ya da bir cinayetin meydana gelmesine göz yummak. Bir yandan Ursül'ünün ona babası için yalvardığını, öbür yandan albayın Thénardier'i kendisine tavsiye ettiğini duyuyordu. Delirecek gibi oldu. Dizleri tutmaz olmuştu. Gözlerinin altındaki sahne öyle şiddetle hızlanıyordu ki karar vermek için düşünmeye vakti yoktu. Bu dizgin altında tutabileceğini sandığı, oysa kendini sürükleyen bir fırtına, bir çevrinti gibiydi. Bir ara bayılacak gibi oldu. Bu arada Thénardier, onu artık başka adla anmayacağız, masanın önünde çılgın gibi bir zafer heyecanı içinde bir boydan bir boya geziniyordu. Birden şamdanı avucuyla yakaladı, ocağın üzerine öyle hızla çarparak koydu ki fitil sönecek gibi oldu, duvara yağlı iz sıçradı. Bay Leblanc'a doğru döndü, pek korkunçtu, şunları adeta tükürdü. Alevli, isli, et yahnisi, piliç ızgarası. Sonra... Ya diye bağırdı. En sonunda sizi buldum insansever bey. Partal elbiseli milyoner bey. Bebek hediye edici bey. Koca aptal. Ya demek beni tanımıyorsunuz ha? Hayır, bundan 8 yıl önce 1823 yılının Noel gecesi Montfermeil'e benim hana gelen siz değilsiniz. Benim evimden Fantin'in kızını tarla kuşunu alıp götüren siz değilsiniz. Sarı arabacı setresi giymiş olan siz değilsiniz. Hayır. Bu sabah bana geldiğiniz gibi elinizde elbise dolu bir paket. Buraya bak hatun. Galiba bunun hastalığı evlere içinde yün çoraplar dolu paketler taşımak. Merhametli moruk sende. Yoksa siz tuhafiyeci misiniz milyoner bey? Yoksullara dükkanınızın döküntülerini veriyorsunuz kutsal adam. Ne ip cambazı ya. Demek beni tanımıyorsunuz ha? İyi ama ben sizi tanıyorum. Buraya burnunuzu sokar sokmaz sizi tanıdım ben ya. İşte en sonunda oraların han olmasını bahane ederek berbat elbiselerle eline bir metelik sadaka verilebilecek dilenci haliyle gelmenin, insanları atlatmanın, cömertlik taslamanın, ekmek paralarını ellerinden almanın, ormanlarda tehdit etmenin, bununla da yetinmeyip sonra bu insanlar mahvolunca çok bol bir redingot, 2 tane kötü hastane battaniyesi getirmeye kalkışmanın, öyle senin sandığın kadar kolay olmadığını anlayacaksın moruk dilenci çocuk hırsızı. Durdu, bir an kendi kendine konuşur gibi oldu. Sanki Ron ırmağı gibi coşan öfkesi bir deliye dökülüyordu. Sonra kendi kendine alçak sesle söylediklerini yüksek sesle tamamlıyormuş gibi masanın üzerine bir yumruk attı. Şu bön haliyle hem de diye haykırdı. Bay Leblanc'a döndü. Allah'ın cezası. Vaktiyle benimle alay ettin sen. Bütün felaketlerimin sebebi sensin. Elimdeki kızı 5000 franga aldın. Mutlaka o bir zengin kızıydı. Bana da epeyce para kazandırmıştı. Ondan daha hayatım boyunca rahat yaşayacak kadar para çekecektim ben. Hayli gürültü yapılan, benim de aptallar gibi elimdeki kutsal varımı yoğumu yediğim o berbat meyhanedeki bütün kaybımı karşılayabilecek bir kız. Ey, dilerim ki bende içtikleri bütün şaraplar içenlere zehir zıkkım olsun inşallah. Neyse, ne önemi var, bana bak. Tarla kuşuyla gittiğin zaman beni çok gülünç bulmuşsundur besbelli. Ormanda elinde kalın bir sopam vardı. O zaman en güçlü olan sendin, kısasa kısas. Bugün koz benim elimde. Sen mahvoldun adamcağızım. Oo, ama ben gülüyorum, sahiden gülüyorum. Nasıl da faka bastı. Ona aktör olduğumu, adımın Fabantu olduğunu, Matmazel Mars'la Matmazel Miş'le komedi oynadığımı, ev sahibinin yarınki 4 Şubat'ta kirayı istediğini söyledim de taksit başlangıcının 4 Şubat değil 8 Ocak'ta olduğunun farkına bile varmadı. Mantıksız salak. Ya şu bana getirdiği 4 altın? Namussuz. 100 franga kadar gitmeye bile gönlü razı olmamış. Bayağılıklarıma nasıl da kanıyordu. Hoşuma gidiyordu içimden, man kafa, hadi işte elimdesin. Bu sabah tabanlarını yalıyorum, akşama kalbini kemireceğim diyordum. Thénardier durdu, soluk soluğa kalmıştı. Daracık küçük göğsü demirci körüğü gibi soluyordu. Gözleri korktuğunu en sonunda deviren, yüzüne güldüğüne hakaret eden zayıf, hayın, korkak bir yaratığın o iğrenç mutluluğuyla doluydu. Kendini koruyamayacak derecede ölü ama hala azap çekecek kadar canlı. Devin başına topuğunu dayayan bir cücenin sevinci, hasta bir boğayı parçalamaya başlayan bir çakalın neşesi. Bay Leblanc arada onun sözünü hiç kesmemişti. Sustuğunu görünce, ne demek istediğinizi anlamıyorum dedi. Ben çok yoksul bir adamım, milyoner olmaktan çok uzağım, sizi tanımıyorum ben. Siz beni bir başkasına benzetiyorsunuz. Aa diye hırıldadı Thénardier, güzel bir martaval. Şakaya pek düşkünsünüz doğrusu, ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz, bocalıyorsunuz dostum. Ya, hatırlamıyor musunuz? Kim olduğumu anlamıyor musunuz? Bay Leblanc böyle bir durumda pek garip, pek gür çıkan, nazik bir sesle ''Kusura bakmayın ama efendim, sizin bir haydut olduğunuzu anlıyorum.'' dedi. ''En iğrenç yaratıkların bile alınganlıkları vardır. Canavarlar buluttan nem kaparlar.''